Ayrım 30, sayfa 290. Memidik, Taşbaşoğlu'nun başına gelenlere çok üzülür. Bir de korkar. İnsanlığına dokunur, ağrına gider. Onun dövülmesiyle içinde bir şeyler yıkılır. Bütün bu olanın biteninde Sefer'in başının altından çıktığını bilir. Taşbaş'tan kendisi için dua etmesini ister, dilekte bulunur. Sazlardan, dallardan yapılmış, ancak iki yatak sığacak genişlikteki, en çok bir metre yüksekliğindeki alaçıkların önünde karpuz kabukları yığılıydı. Karpuz kabuklarının üstü eşek arıları, bal arıları, sarıcı arılarla örtülüydü. İyice kemirilmiş kabuklara arılar bir bulut gibi ipileyerek inip kalkıyorlardı. Alaçıkların önü arı oğul verir gibiydi. Öylesine arı uğultusu vardı ortalıkta. Eşek arıları çok büyük, kanatları çok parlak ve çok kırmızıydılar. Bir uçak gibi süzülerek ağır ağır iniyorlardı kabukların üstüne. Güneş toprağı gene kızgın demire döndürmüştü. Irgatlar gölgelere çekilmişler, topladıkları kozaları gönülsüz, yorgun, bitkin çekiyorlardı. Çocukların bütün bedenleri yara içindeydi. İrinleşmişti yaralar. Sivrisinekler büyükleri de aşağı yukarı çocuklara benzetmişti. Bütün köy uyuz olmuş gibi bir kaşıntıdaydı. Bir pamuk çekiyorlar, bir kaşınıyorlardı. Belleri kırılmış gibi ağrıyor, köyden tek kişi şöyle bir dosdoğru kıçının üstüne oturamıyordu. Her bir mafsalları da havanda dövülmüş, un ufak edilmiş gibi ağrıyordu. Çoğunun parmaklarının ucu korkmuştu. Parmak ucu derisi incelmiş, neredeyse kanları dışarı fışkıracak. En korkuncu da parmak korkmasıdır. Bir şeye dokunurken insanın içi ezilir, kusacağı gelir, ölümden beterdir. Uzuncu Ali yeni yeni iyileşmişti ama parmakları korkmuştu. Bunun ilacını bir tek insan bilirdi, o da anası. Anası da yok. Kahrolsun zulüm. Gene de herkesten çok pamuk çekiyordu Ali. Ağır, puslu, basık bir sıcak çökmüştü. Sıcak gittikçe de ağırlaşıyor, soluk aldırmaz oluyordu. Uzuncu Ali gökyüzüne baktı. Bu bir yağmur sıcağına benziyordu. Ya Rabbi dedi, güzel Allah'ım, yağdırma yağmurunu, yağdırma ne olursun. Hiç olmazsa bu tarla bitinceye kadar. Bir ikircik geçirdi. Acaba Taşbaşoğlu'nun yüzü suyu hürmetine aşkına dese miydi? Sonra vazgeçti. Taşbaşoğlu'nun başına gelenleri duymuştu. Eskiden olsa Allah'a yalvarırken her zaman ermişliğiyle övündüğü en yakın arkadaşının adını anmamazlık edemezdi. Mutlaka Taşbaş Efendimiz aşkına derdi. İnansın, inanmasın. Hasan her şeyleri ona bir bir söylüyordu. Vallahi de billahi de bu adam Taşbaşoğlu Mehmet emmim. Ne onun fotoğrafı ne bir şey. Ne sureti ne de tasviri. Ben konuştum onunla ta kendisi. Her şeyi biliyor. Beraber sığırcık tuttuğumuzu, yalabuk soyduğumuzu her şeyi biliyor. O Taşbaş emmi olmasa ne bilsin bunları. Bir de dünyanın en iyi adamı. O konuşurken insan sevincinden kanatlanır da havada uçar. Taşbaş emmiden başka böyle sıcakkanlı adam olabilir mi? Hiç olamaz. Adamı sevinçten uçuracak başka adam gördün mü sen? O her şeyi de biliyor. Başına geleceklerin hepsini de biliyordu. Başka bir adam bilebilir mi? Ermiş olduğunu da sana söyledi mi? Söyledi ya. Ben ermişim ki dedi. Öyle bir ermişim ki üstüme yok. Başka ne dedi? Vicik vicik Sefer'in kışkırtmasından, ona para vermesinden dolayı beni dövecek. Belki de öldürecek dedi. Ben çok yorulmuşum, hastayım dedi. Baban da hasta dedi, güldü. Varsın dövsün dedi. Ali dişlerini gıcırdattı. Elbet bugünler de geçer. Başka? Dedi ki, köylü beni ermiş etti ya, darlıkta etti. Pamuk iyi olunca, köylü çok pamuk toplayınca, Adil Efendi korkusunu, açlık korkusunu arkaya atınca dedi. Başka? Başka? Başka ne dedi? Atınca dedi, beni tutup ermiş yaptıklarına utandılar. Bana yaptıklarına utandılar. Beni kendilerine uydurdular sanıyorlar. Halbuki uydurmadılar. Ermiş uydurulmaz. Ben düpedüz ermişimdir de, onlar farkında değil. Başka ne dedi? Çok utanıyorlar. Gene bana ya eskisi gibi tapacaklar ya da beni yok edecekler. Varlığıma dayanamıyorlar. Taşbaş emmim dedi ki, beni yok edecekler. Gelecek tarlada böyle verimliyse, Ali, senin Taşbaş emmin hiçbir şeyi bilmiyor dedi. Onu ermişlik tahtından kimse indiremez. O taşbaş ermiş bir kişidir. Ama o seninle konuşan senin taşbaş emmindir. Ermiş taşbaş değildir. Ermiş taşbaş 40 ölmezler arasına, 40'lar dağına çekildi gitti. Başka? Çok hasta. Kan işiyor, sapsarı. Eli ayağı titriyor. Söyle de bir gece hiç kimse görmeden benim yanıma gelsin. Sıcak boğucuydu. Pustan iki adım ilerisi gözükmüyordu. Otlar terliyordu. Ağaçlar, pamuk fidanları, insanlar, pamuklar, kuşlar, arılar, böcekler, çalılar, çiçekler, kurumuş anızlar, her şey terliyordu. Toprak su dolu bir testi gibi domur domur terliyordu. Her şey vıcık vıcık terliyordu. Keskin, acı, yakan, ekşi bir ter kokusu alaçıkların üstünden göğe doğru fışkırıyordu. Baş döndürücü. Öteki uçtaki alaçıklardan birisinden bir çığlık yükseldi. Bir kadın çığlığıydı. Kel Osman'ın karısı dediler. Oğlu titriyormuş. Kadınlar çoluk çocuk Kel Osman'ın alaçığının önüne doluştular. Çocuk 7 yaşındaydı. Bacaklarını karnına çekmiş, yumulmuş uşarcana titriyordu. Titriyor, dişleri birbirine vuruyordu. Bir yaşlı, bir semer bulun da çocuğu semerin içine yatırın, belki geçer dedi. Oğlanlık tutmuş. Hemen öyle yaptılar. Çocuğu semerin içine yatırdılar. Bir doktor, bir doktor diye inliyordu kel. Bir doktor. Gerçekten bir doktor olsaydı çocuk kurtulacaktı. Önceki yıllarda Adana yakınında karşı yakada pamuk topladıklarında 14 çocuk böyle titremeye tutulmuş, doktorlar çocukları bir iğnede kurtarmışlar. Hastalığın adına da zehirli sıtma demişlerdi. Köylülerin hepsi de işi bırakmışlar, çocuğun başına toplanmışlar, elleri koynunda, çaresiz, çatır çatır terleyen sıcağın alnında bekleşiyorlardı. Çocuk öğlene kadar titredi, titredi, semerin içinde. Sonra durdu, kasıldı, az daha titredi, gene kasıldı, bir daha kıpırdamadı. Öldü. Kadınlar çocuğun yöresine halkalandılar, çığlık çığlığa seslerle ağda başladılar. İkindi üstü çocuğu yıkadılar, karşıdaki köyden bir imam geldi. Cenaze namazını sıcağın altında kıldılar. Çocuğu bir yorgan yüzüne sarmışlardı. Ceyhan yarının az ötesinde bir tümseye gömdüler. Kel Osman küçücük mezarın etrafını büyüyecek çakıl taşlarıyla çevirdi. Yalak köylüsünün yarısının ölüsü böyle Çukurova tümseklerine gömülüydü. Alıştıkları bir şeydi bu. O kadar çok üzülmediler. Vakit gece yarıyı çoktan geçmişti. Taşbaşoğlu alaçığın önünde pamuk yığınının duldasında Memidi'yi dinliyordu. Memidik onun önüne diz çökmüş, el pençe divan durmuştu. ''Ermişim efendimiz'' diyordu. ''Bana akıl ver. İşte seni taneyle dede ne oldu? Kel'in başına geleni herkes gördü. O vicik vicik iti de görecek. Haşa huzurdan. Ben sana inandığım iman ettim. Arkasında yedi ışıkla gördüğüm senin 2-3 misli irilikteydi ama o sendin. Yüzü de ışık içinde yalp yalp yanıyordu ama o sendin. İnandım iman ettim.'' Taşbaşoğlu hiçbir söze varmıyor, öyle dimdik ayakta duruyor, tepede Memidi'ye bakıyordu. Ay ışığı gölgesini doğuya götürmüş, ötelere uzatmıştı. ''Efendimiz bıçağımı alıyor, yolunu gözlüyorum. Sefer geliyor. O gelince elim ayağım çözülüyor. Azıcık gücüm bile kalmıyor, yere yığılıyorum. Belki 10 kere sınadım olmadı. Ya dondum, ya çözüldüm. Bu adamı öldürmezsem bu dünya bana haram. Yaşayamıyorum. O adamı gördükçe ağı yiyip ağı içiyorum. Keşke ölebilsem. Yaşamak ağrıma gidiyor. Seni inkar edeyim diye biliyorsun, kemiklerimi kırdı. Öldürmeliyim onu, ermişler ermişi efendimiz.'' Dizlerine sarıldı, öptü. ''Bir çare bul da, bir dua et de onu öldürmeye gittiğimde bedenim çözülmesin.'' Taşbaşoğlu onu elinden tuttu, kaldırdı. Sağ elini başına koydu. Uzun bir süre tuttu. Sonra arkasına döndü. Onu beklemekte olan Uzunca Ali'ye doğru yürüdü. Ali onu bir pamuk öbeğinin üstüne oturmuş bekliyordu. Geldiğini görünce ayağa kalktı. Şaşırmıştı. Taşbaş erimiş bitmiş, küçük bir çocuk kadar kalmıştı. Gecede bile belli oluyordu. Elinden tuttu. ''Haydın, dereye aşağı inelim.'' dedi. ''Orada daha rahat konuşuruz.'' Ceyhan'ın yarına indiler. Bir hayıt çalısının sekizine yan yana oturdular. Ali, ''Hoş geldin kardeş.'' dedi. Öteki, ''Hoş bulduk.'' ''Başından geçenleri sonra anlatırsın. Çocuğun ölümünden sonra senden daha çok korkacaklar. Ödleri patlamış. Senin alaçıktan yana köylü başını çevirip bakamıyor korkudan. Bir daha senin ermişliğine de dönemezler.'' ''Gerçek bir ermiş de değilsin, uydurma.'' Taşbaş sert, ''Gerçek bir ermişim, uydurma değil. Çok denedim, anladım ki uydurma değil. Bizim Hasan dedi de inanmadım. Demek sen ermiş oldun Mehmet kardeş.'' ''Oldum Ali.'' ''İyi.'' dedi Ali. ''İyi ama bu sefer de köylü senin ermişliğini kabul etmiyor. Taşbaş olduğunu kabul ediyor da seni etmiyor. Keşke gelmeseydin. Şimdi ne yapacaksın? Halin kötü.'' ''Halim kötü. Buradan gitmelisin. Köylü başına iş açacak, kudurmuşlar. Bir yere gidemem.'' diye inledi Taşbaş. ''Görüyorsun halimi. Çok kötü bir durumdayım. Bir adım atacak halim yok. Çok hastalık çektim. Yoksa vicik vicik yanıma yaklaşabilir miydi? Çok korkuyorlar senden kardeş. Bu korku onlara her şeyi yaptırır.'' ''Yaptırır.'' dedi Taşbaş. ''Öldürseler iyi ama hakaret ederler, dayanamazsın.'' ''Dayanamam.'' dedi Taşbaş. Muhtar Sefer vicik vicik Taşbaş'ı dövdükten sonra büyünün bozulduğunu sandı. ''Artık köylü benimle konuşur.'' diyordu. Memidi'yi de tuzağa düşürmüş, ağzından sözler almıştı. Konuşursa köylü şimdi konuşurdu onunla. Kırılırsa Taşbaş Ermiş'in efsanesi şimdi kırılabilirdi ancak. Gün geçirip fırsat verme zamana diyordu boyuna. Taşbaş da zeki adamdır. Ne yapacağı belli olmaz. Muhtar Sefer en güzel giyitlerini giymişti. Sinek kaydı tıraş olmuştu. Bıyıklarını da kara üzümle vurmuş, sipsivri eylemişti. Piz gibi. Bugün ırgatlar belki 1000 metrelik uzun iki sıra olmuşlardı. Elleri bile oynamıyordu. Hava durgundu. Yaprak kıpıldamıyordu. Buğulu bir toz kaplamıştı bütün ovayı. Sıcak tütüyordu. Göz kamaştırıcı, kör edici bir sıcak. Çok mucuk vardı ve ırgatların yüzleri, elleri mucuktan kapkaraydı. Bir kocaman el, yüzündeki mucukları sıyırıp atıyor, o atar atmaz da bir top sinek gelip yüze yeniden sıvanıyordu. Uzunca Ali de bugün topluyordu. Gün kuşluktu. Yerdeki pamukları alıp toprağını silkeliyor, üflüyorlar, ağır sepetlerine öyle koyuyorlardı. Artık yağmurdan sonra pamuğu o kadar çok koza olaraktan toplayıp sonra çekmiyorlardı. Daha çok üstünde çekiyorlardı kozaları. Bir de yağmurun yere döküp de toprağa karıştırdığı pamukları alıyor, silkeliyorlardı. Korkulu bir düştü topraklı pamuk. Ya tarla sahibi topraklıdır diye bütün pamuğun toplama fiyatını indirse, emekleri boşa giderdi. Bu yüzden yağmur sonu pamuğunu herkes ayrı öbek yapıyordu. Daldaki pamuklar apak, yere düşmüş pamuklar kirli bir gümüş rengiydi. Bir de ırgatlar her iki pamuğu karıştırmaya kıyamıyorlardı. Uzun sıralar sıcak bir gölgede bir yılan ağırlığında zorla kımıldıyorlardı. Bu ağırlıkla her insan günde ancak 5 kilo pamuk toplayabilirdi. Ve bu gidişle de tarla bitmezdi, kimsenin cebine para girmezdi. Ama günlerden bu yana durmadan har har çalışıyorlardı. Elleri korkmuş, belleri kırılıyordu. Birkaç gün bu ağırlıkta toplayacaklardı ki pamuğu, kendilerine geleler, sonra hızlanalar. Memidi'nin elleri hiç işlemiyordu, dalgındı. Hep durmadan sürünürcesine toprağa yapışmış, herkesten çok pamuk toplamaya çalışan Taşbaşoğlu'na bakıyordu. Taşbaşoğlu görmüyor, el yordamıyla topluyordu. Olan bitenden sanki hiç haberi yoktu. Beli kırılmış, arka ayaklarını cansız, arkasında sürükleyen bir kediye benziyordu. Kalın kaşlarının altındaki kara gözlerini görmek mümkün değildi. Hiç kimseye, hiçbir yere bakmıyordu. Sanki yoktu, sanki bu dünyadan değildi, sanki büyülemişlerdi onu. Memidik sepetini aldı, vardı onun yanına durdu. O farkında bile olmadı. Yüzü uzamış, kırışmış, kara sarı yeşilimtırak bir renk almıştı. Bıyıkları düşmüş, karmakarıştı. Memidik onu yakından alıcı gözle süzüyordu. Taşbaşoğlu bu olmasına buydu ama her bir yeri, sesi, şekli, şemali, her bir yeri Taşbaşoğlu'na benziyordu ama bu küçücük, bir avuç bir adamdı. Taşbaşoğlu kocamandı, 2 metre boyunda, hem de ışıklı. Gözlerinden yalım saçılan, hay Allah! Belki sınamak için milleti böyle gelmiştir köye. Böyle ölümcül, el ayak tutmaz. Eğer öyleyse yandı köylü. Herkes yandı. Vicik vicik cehennemde bile kendisine yer bulamaz. Birden Muhtar Sefer'in sesi sıcağın ortasında top gibi patladı. Gel buraya vicik vicik kardeş dedi. Gel ki sana bir çift sözüm var. Irgatların elleri durdu. Bir göz bir kulak kesildiler. Vicik vicik hemen sıradan çıkıp Sefer'in yanına geldi durdu. Taşbaş hiçbir şeyi duymamış gibi durumunu hiç bozmamıştı. Elleri ağır ağır pamuk topluyordu. Dünyadan, topladığı pamuktan habersiz. Bu adam bizim köydeki Mehmet Taşbaşoğlu mu değil mi? Irgatlar soluk soluğa kaldılar. Acaba vicik vicik Ermiş'in sözünü 5 paralık sayıp da muhtarla konuşacak mıydı? Vicik vicik taş gibi olduğu yerde kala kaldı. Ulan sana diyorum, it ölüsü vicik. Bu adam Taşbaş mı değil mi? Ulan konuşsana, bu adam Ermiş Taşbaşoğlu mu değil mi? Sen dün bir iyice dövmedin mi Ermiş'i? Ağzına sıçmadın mı? Ona Ermişliğinin vizde olduğunu anlamadın mı? Ulan bu adam bizim köylü kel taşbaş değil mi? Eliyle, ayağıyla, bıyığı, saçı, sesiyle. Ulan hiçbir adamın sureti, tasviri olur mu canlı? Suret kağıt üstünde olur. Ulan taşbaş rezili budur. Tımarhaneden kaçmış gelmiş buraya. Uyuz ite dönmüş. Ermiş olsa elin kurumaz mıydı? Demek ki kurumadı. Kurumayınca bu taşbaş da Ermiş değil, senin benim gibi adam. O zaman niçin konuşmuyorsunuz benimle? Sebep ne? Ermiş olsaydı anlardım. Emret de Ermiş, benimle konuşulmaz, konuşmak yakışık almaz. Ama işte taşbaş rezili, beli kırılmış, uyuz it gibi karşımda sürünüyor. Hayrı olsa kendine olurdu. Ulan bu adam taşbaş mı değil mi? Onu söyle bana. Madem konuşmuyorsun, işaretle söyle. Söyledi, konuştu, kudurdu, tehdit etti, kudurdu ama taş kesilmişti vicik vicik. Ne bir ses, ne bir kıpırtı. Hiç beklemiyordu bunu vicik vicikten. Kendisiyle konuşur sanıyordu. Vicik vicik konuşacak, dövdüğü, aşağıladığı adamın öz bir Taşbaşoğlu olduğunu söyleyecek, ondan sonra da bütün köylü onunla konuşacaktı. Tutmadı. Sefer vicik viciğin kulağına, ''Ulan it soyu'' dedi dişlerini gıcırdatarak, ''Sana bir kuruş vermem Ermiş'i dövdüğün için. Evlendirmem de seni. Haydi siktir ol git.'' Vicik vicik yerine gitti. Muhtar umutsuz, sonra Memidi'yi çağırdı. Memidik her gezip konuştuğu yerde bu adamın Taşbaşoğlu'na benzediğini söylemişti. Şimdi de inat için bir söylese, yumuşak konuştu. Memidik kardeş dedi. Bu adam Taşbaşoğlu mu değil mi? Bana odur demiştin de. Konuştu, konuştu. Memidik de hiçbir söze varmadı. Sefer ondan da umudunu kesti. Sonra Taşbaş'ın karısına sordu, çocuklarına sordu, önüne gelene sordu. Kimse onunla konuşmadı. Öfkelendi, vardı Taşbaş'ın başucunda durdu. Ulan dedi. Ulan Taşbaş efendi sıçtın ağzıma. Hem kendi ağzına sıçtın hem de benim ağzıma. İşte ölünceye kadar kimse bana ağzını açmayacak. Çocuklarım, karılarım bile. Seninle de alay edecekler, aşağılayacaklar, küçümseyecekler seni de, mahvedecekler seni. Sen bir oyuncaksın bundan sonra Taşbaş. Sen bir köylü oyuncağısın. Şimdi ağzına sıçarlar, 3 gün sonra sıkışırlar, gene Ermiş yaparlar seni, taparlar. Sonra bolluğa erişirler, götüne parmak atarlar. Çünkü sana tapmaları ağırlarına gider. Sen bir kocaman, ölmez oyuncaksın. Tuğ sana, tuğ sana. Ölüm gibisin, ölüm gibisin, uyuz it, tuğ. Taşbaşın önüne kocaman bir tükürük attı, yürüdü. Yüzü acıdan bumburuşuktu. Ağlıyor gibiydi. Başını önüne eğdi. Ceyhan'a aşağı yürüdü. Su durulmuştu, uyuyordu. Umutsuzdu. Bütün gayreti boşa gitmişti. Bir karanlık içindeydi. Akşam oldu, gün kavuştu, sivrisinekler uğultuyla geldiler, köylülerin üstüne çullandılar. Kaşınmaktan yara olmuş, yaraları kabuk bağlamış köylülerin yaraları gene kaşındı ve kanadı. Yatsıdan çok sonra başladı garbiyeli. Yatsıya kadar sinekten sıcaktan boğulan ırgatlar azıcık kendilerine geldiler ve uyudular. Yel şiddetli esiyor, sivrisinekleri uzaklara savuruyordu. Herkes uyudu. Uyuyamayan iki kişi vardı. Birisi Taşbaşoğlu, öteki de Sefer. 3-4 gündür Taşbaşoğlu'nun gözüne bir damla uyku girmiyordu. Bir hoş olmuş, başı dönüyor, bir koca karanlığa batıp batıp çıkıyor, ölünceye kadar hiç uyuyamayacakmış gibi geliyordu ona. Muhtar Sefer korkuyordu. Köylü bu sefer dermiş yapacaktı Taşbaşı. Bu sefer hiç kurtuluşu yoktu Taşbaş'ın elinden. Hele vicik viciğin dayağını da yedikten sonra hiç bağışlamazdı onu. Köylüler parça parça ettirirdi ve de ettirecekti. Bir küçücük kıvılcıma bakar köylünün Taşbaş'ın ayağına kapanması. Ömer'den de bir haber gelmedi. Ömer çoktan dağlardan buraya dönmeliydi. O da mı yoksa? O da mı? Tepeden tırnağa tere battı. Memidik yatağından sıçrayarak uyandı. Ayağa kalktı. 50 söğüt yaprağı bıçağına gitti. Gökyüzünde bir hışıltı duydu. Baktı. Kartal da yücelerden bir kara top gibi yumulmuş, hışım gibi yere doğru akıyordu. Bir kurşun hızında. Bir ağaç boyu toprağa yaklaşınca kartal, geniş kanatları birden açıldı. Düz ovanın yüzüne yalayarak, ay ışığında Akdeniz'e doğru uçtu gitti. Akdeniz'in üstündeki ak, ışıklı bulutlara doğru.